Günler sayın seyirciler. Ahir Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun hocam.
DNA'daki yaratılış mucizesi çok muhteşem. Çok büyük miktarda bilgi var. Bir DNA'da 1 milyon ansiklopedi sayfası. İnsan DNA'sı sunumu gösterebilirsek 3 milyar harften oluşan canlı ile ilgili bütün bilgileri saklayan muazzam büyüklükte bir bilgi bankasıdır. DNA'daki bilgileri yazılı hale getirirsek toplam 1 milyon sayfadan oluşan yaklaşık 1000 ciltlik bir ansiklopedi serisi elde ederiz. Öyleyse DNA'nın kopyalanması 1 milyon sayfalık yazının veya diğer bir ifadeyle 1000 ciltlik ansiklopedinin kopyalanması ile aynı şeydir. Peki bu kopyalama işlemi ne kadar sürer? Bunu biliyor muyuz? Buna bir göz atalım. Son derece hızlı gerçekleştiriliyor. 1 milyon sayfa dolusu yazının 20 ile 80 dakika arasındaki bir sürede hiçbir hata ve eksiklik olmadan kopyasının alınması demektir bu. Yani 20 dakikada 1 milyon sayfanın kopyası çıkıyor. Bugün bilinen hiçbir fotokopi makinesi veya teknolojik ürün bu kadar kısa sürede bu kadar hatasız ve eksiksiz bir kopyalama işlemi gerçekleştirememektedir.
Bunu hesaplamıştık geçen programda. Yani sürekli olarak 24 saat boyunca bir fotokopi makinesi çalışsa 35 gün sürüyor. Yani biz fotokopiciye 1 milyon sayfalık bir cilt serisi götürdüğümüzde bunun fotokopisini istiyoruz dediğimizde fotokopici bize yani en azından hani gündüzleri çalıştığını farz edersek 2-3 ay sonra gel diye bir yanıtla karşılaşacağız büyük ihtimalle. Ama DNA'ya bakıyoruz 20 ile 80 dakika içerisinde kopyalamayı tamamlıyor.
Bir de o makine şey de ya bu arızalanır, bozulur. Evet, işte toneri bitiyor, mürekkebi bitiyor, mutlaka şusu bitiyor, busu bitiyor değil mi? Maşallah. 20 dakikada hiç hatasız. Yani çok muhteşem bir sistem bu. Evet. Ve bu tabii çok mikroskopik yani böyle DNA. O kadar ki DNA'nın kalınlığı angstrom milimetrenin milyonda biri kalınlığında bir yapısı var DNA'nın. Onun kopyası çıkartılıyor. Yani bu kopya çıkartırken normalde kırılması, kopması lazım o kadar ince bir şeyin. Değil evet. mi? Yani kapkaranlık ortamda cansız moleküller kopyasını çıkartıyor. Ne kırıyor, ne zarar veriyor. Atomları getiriyor, yan yana eşliyor onları. Bu da muhteşem bir sistem. Hani kim nereden biliyor? Yani şöyle fotokopi çıkartırken şimdi fotokopi makinesi görüntülü olarak kopyasını çıkartıyor. Burada öyle değil sistem. Çok daha karmaşık. Çünkü harfler var ama harflerin karşılığı olan harfler oraya tek tek getiriliyor.
3 boyutlu.
Evet yani tek tek birer birer getiriliyor. 3 milyar harf birer birer getiriliyor ve 20 dakikada bitiyor bu işlem. Ya bu aklın kavrama sırlarının ötesinde bir şey. Yani hiçbir teknoloji böyle bir surete erişemez. Maşallah. Devam edelim. Bugün bilinen hiçbir fotokopi makinesi veya teknolojik ürün bu kadar kısa sürede bu kadar hatasız ve eksiksiz bir kopyalama işlemi gerçekleştirememektedir. Ve dikkat edin, DNA'daki bilgileri kopyalayan teknolojik aletler değil, gözle dahi göremediğimiz hücrelerimizdir. Her hücre bölündüğünde DNA'nın bir kopyasının alınması gerekir. Gerektiğini düşünen, DNA'nın en hızlıya, en kusursuz şekilde kopyalanması işlemini yürüten, hatalı işlemlerin derhal düzeltilmesi için müthiş bir organizasyon yapan güç, akıl, irade ve ilim kime aittir? Çok açıktır ki bu kadar kusursuz bir sistemi yaratan ve milyonlarca senedir yaratmaya devam eden sonsuz ilim, akıl ve güç sahibi olan Allah'tır. Burada çok önemli bir nokta daha var. Yani kopyalama yapılıyor ama çok nadiren işte milyarda bir oranında bir hata payı var. O hata olduğunda da hemen düzelten bir sistem var. Değil mi? Fotokopi makinesi hata olduğunda düzeltir mi? Nereden düzeltecek yani? Bir harf çıkmadı, bir kelime çıkmadı. Ancak sonradan biri bakarsa farkında olur. Fotokopi evet. makinesinde öyle bir şey yok. Ama DNA'da hücrede 3 milyar harf teker teker ekleniyor. Kopyası çıkartılıyor. Milyarda bir hata payı var. O da hemen düzeltiliyor. Muhteşem bir sistem maşallah.
Şimdi normalde tabii DNA bir bilgi depolama şekli. Yani biyolojik bir bilgi depolama şekli. Şimdi bazı hesaplamalar yapıyorlar tabii. İşte bir çay kaşığının ucu kadar DNA olsa 1 trilyon CD kadar bilgiyi alabilirdi gibi hesaplar yapıyorlar. Mesela biz de şöyle bir hesap yapalım. Mesela normalde işte flash diskler oluyor. Flash disklerde işte en son duyduğum kadarıyla bir 128 GB'lık bir flash disk çıkmış ama 2 milyara yakın bir fiyatı var. Yani 128 GB normalde bilgisayarda 300 GB oluyor zaten ama flash diske sığdırdıkları için bu kadar bir alanı. Yani 2 milyara yakın bir fiyat biçmişler. Şimdi biz şey düşünelim. Flash disk boyutunda bir DNA düşünelim. Yani tamamen flash diskin içini dolduracak kadar bir DNA yapısı düşünelim. Normalde işte 128 GB'a işte atıyorum 30 tane film, işte 10.000 tane MP3, bilmem kaç tane de resim attığımızı düşünelim. Biz eğer DNA'dan yaparsak bu depolama şeklini, bakın şu ana kadar gelmiş geçmiş bütün filmleri en yüksek kalitede içine koyabilirsiniz. Bu flash disk'in içerisine koyabilirsiniz. Şu ana kadar gelmiş geçmiş bütün müzikleri, şarkıları en yüksek kalitede yine bunun içerisine sığdırabilirsiniz. Yine gelmiş geçmiş bütün resimleri en yüksek kalitede yine içine sığdırabilirsiniz. Ve bunların hepsini toplayıp, kopyalayıp kendi içerisinde defalarca çoğaltabilirsiniz. Ve yine yer kalır. Hiçbir şekilde dolduramazsınız. Şimdi doğada diyorsunuz ki bu teknoloji, depolama teknolojisi kendiliğinden oluşmuştur diyorsunuz. Flash diske bakıyoruz. İşte 128 GB yapınca diyorlar ki teknolojide acayip ilerleme kaydettik. Muhteşem bir yere geldik diyorsunuz. Tabii bu üstün aklımız ve işte kabiliyetimiz sayesinde oldu diyorsunuz. Ama daha muhteşem bir kopyalama teknolojisi var, DNA. Onun doğada kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyorsunuz. Zaten bunun çok saçma bir açıklama oldu. Net bir şekilde belli inşallah.
Yani hakikaten insan düşününce bazen yani tam anlaşılmayabiliyor bu. Şimdi DNA'nın yapısı itibariyle milimetrenin binde biri kadar bir yere paketleniyor ve 1,5 metre uzunluğunda. Şimdi bu böyle bir örnek var, işte futbol topunun içerisine siz yaklaşık 200 kilometre misinayı onun içine tıkıştırabilir misiniz? Yani böyle bu çok karmaşık bir sistem olur, yani karma karışık olur. Zaten misinanın ucu başı belli olmaz. Bir yerinde mesela bir işaret olsa onu bulamazsınız. DNA defalarca üzerine katlanıyor. Milimetrenin binde biri kadar büyüklükteki bir yerde. Bir de dediğimiz gibi milimetrenin milyonda biri kalınlığında. Ya o kadar ince ki. Öyle bir şey mutlaka zarar görüp kopması lazım.
Evet.
Zarar görmesi lazım. O şekilde mükemmel olarak sarılıyor. Özel odalarda proteinlerin üzerinde sarılıyor. O proteinlerin de bir özelliği var. DNA kopyalanacağı zaman onun üzerinde kaydırılıyor. Yani çünkü şimdi protein üzerine sarıldığı zaman o bölgeye ulaşmak zor. O makaraya sarılı olduğu için. Ama o bölgeyle ilgili bir kopya çıkartılacağı zaman hemen o makara üzerine hiç zarar görmeden kaydırılıyor. O ilgili kısım açığa çıkartılıyor ve orası kopyalanıyor. Ve bu işlemler sırasında ne kırılıyor ne bir zarar görüyor. Zaten kırılıp zarar görse o canlı da kanser gelişir, çok ağır hastalıklar gelişir ve hayatını kaybeder. Hiçbir şey olmuyor. Hata çok nadiren hata oluyor bazen. Fakat hatayı düzelten sistemler var. O da muhteşem bir şey. Yani cansız moleküller sürekli kontrol ediyorlar. Bakıyorlar hata var mı diye. Varsa da hemen çıkartıp o bölümü kesip alıyorlar. Bakın şimdi kopyalamayla ilgili bir filmimiz var. Onu görelim. DNA kopyalanırken nasıl bir sistem işliyor? Çok basitleştirilmiş hali bu. Bakın burada DNA'nın kopyasını çıkartan enzimleri görüyoruz burada. Buradan bir süratli kopya çıkartılıyor. Ve birkaç yönde yapılıyor bu. Yani öyle tek bir noktadan şeklinde yapılmıyor. Ayrı ayrı noktalardan hemen kopyası çıkartılıp, bakın teker teker ekleniyor harfler. 3 milyar harfi var. Ve sarmal bir merdiven şeklinde. Fermuar gibi açılıyor. Çok hızlı kopyası çıkartılıyor. Ve bu 20 dakikada tamamlanıyor. Yani 1 milyon sayfalık bilgi 20 dakikada. Ki şimdi gene fotokopi makinesine dönelim. Fotokopi makinesi sayfaları blok halde çeker kopyasını. Yani 1 milyon tane sayfayı 1 milyonluk işlemle çeker. Ya da böyle olmuyor. Bakın harfler teker teker kopyalanıyor. Teker teker onun kopyası karşısına getiriliyor onun. Yani getirmede bir vakit kaybı. Değil mi? Oraya bir tane getiriliyor, bir tane daha getirilecek. Yani 3 milyar kere bir işlem yapılıyor. Fotokopi makinesi 1 milyon işlem yapıyor. Çünkü sayfaları blok halde kopyalıyor ya. Evet. Bir sayfayı kopyalıyor, sonra ikinci sayfaya geçiyor. O bir sayfanın içerisinde diyelim ki mesela 1000 tane harf varsa 1000 harfi bir anda kopyalıyor. Böyle yapmıyor. Teker teker bakın birer birer 3 milyar tane işlem yapıyor. 20 dakikada bitiriyor bunu ve hatasız yapıyor bunu. Yani bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde Allah'ın yaratma sanatı. Subhanallah. Maşallah.
Kısa bir bilgi verelim yine. 3 milyar harfi 20 dakikada kopyalıyor diyoruz DNA için. Şöyle bir bilgi var. İnsan hayatı boyunca saysa 3 milyara kadar sayamıyor. Bakın çok enteresandır. İnsan ömrü boyunca saysa 3 milyara kadar sayamadan ölüyor. Ömrü bitiyor zaten. Yani 80 senelik bir ömrü bile olsa yine yetmiyor. DNA 20 dakikada 3 milyar harfi kopyalıyor. Yani buradan yine teknolojinin boyutunu
bu
anlıyoruz.
Enteresanmış şu an.
Yani muhteşem sistemler. Hücrenin içinde bir hayat var. Alemlerin Rabbi olan Allah. O ayrı bir alem var orada. Yani oraya girse insan hücrenin içine, aklı atar hakikaten yani. Hemen secdeye kapanıp evet. Allah'ı tesbih eder. O böyle mesela proteinler yürüyor, yük taşıyorlar. Evet. Normal yollar var böyle bildiğiniz. Onlar da proteinden yapılı. Onunla ilgili hatta bir filmimiz varsa göstereyim inşallah. Birazdan hazırlarım. Protein, yani bildiğiniz molekül adım atarak yürüyor böyle. Yeri keşfedildi bu yürüyen proteinler. Muazzam bir yük taşıyor üzerinde. Yani tepesine bir yük almış böyle minik kesecikler var. Onların içinde de proteinler var. Onları da gideceği yere doğru adrese götürüyor. Yani bakın bir adres var. Adresin neresi olduğu biliniyor. O adrese götürecek sistemler var. Ya protein götürüyor yani kardeşim. Protein, insan yürür de akıllı bir varlık. Yani insanın yürümesi kimseye şaşırtmaz ama proteinin yürümesi de çok değişik yani. Allah'ın yaratma sanatı maşallah.
Normalde atom yanlarından bahsediyoruz yani. Atom dediğimiz şey normalde %99.9999 diye devam eden bir bölümü boşluktan oluşan bir yapı. Yani boşluk deyince tabii akla şey gelebiliyor işte hava gibi boşluk falan. O da değil, havada da atom var. Yani hava dediğimiz şey de aslında boşluk değil. Bizim dediğimiz şey tamamen hiçlik. Hiçbir şey yok. Hiçlikten bahsediyoruz. Atomun %99.9999 böyle devam ediyor. Boşluktan oluşuyor. Ve o boşluklardan oluşan proteinlerden bahsediyoruz. Doktor hocamın dediği gibi yürüyor mesela. İnsanın yürüyebilmesi için ilk başta aklı şuuru olması lazım. Gözü olması lazım bir kere önünü görebilmesi için rahat bir şekilde. Ve gideceği yeri biliyor olması gerekiyor. Yani şu anda mesela işte navigasyon tarzı sistemler var. Adresi yönlendirmek için veyahut da birisine sormanız gerekiyor gideceğiniz yeri bulmak için. Bu proteinlerin hiçbirinde böyle bir şeye rastlamıyoruz. Ne gözü var, ne aklı var, ne şuuru var, ne beyni var. Ne gideceği yeri normalde adresini bilir. Elinde bir kağıt yok, bir şey yok. Navigasyon cihazı yok. Ama mesela şimdi videoda da göreceğiz onu inşallah. Nereye gideceğini bilir gibi sırtında da elini açmış gibi böyle bir görüntüsü var. Sırtında gerekli malzemeleri bir otoyol üzerinde gideceği yere kadar götürüyor ve bununla ilgili hiçbir bilgiye ihtiyaç duymuyor. Yani bunun ilhamını alacağı bir varlık olması gerekiyor. Biz de ona inşallah bize Allah Kur'an'da kendini tanıtıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah inşallah. Ona o ilhamı veren.
Evet, proteini arıyorum ama önce şöyle gösterelim. Hücreyle ilgili bir filmimizi gösterelim ki hücrenin içindeki nasıl bir hayat var.
Proteinler çok muazzam yani. Bir insan, insanoğlu birleşip bir proteini üretemiyorlar. Amino asitleri birleştirip bir protein üretemiyorlar bakın. Hücrede saniyede 2000 tane üretiliyor.
Tabii. Amino asitleri hazır bile verseniz yapamıyor. Amino asitlerin üretimi için de yine hücre gerekiyor. Yine başka proteinler gerekiyor. Evet. Onlar da canlı hücresinde üretilebiliyorlar. Hatta bakterilere İnşallah. Yaptırıyorlar. Hücre o bildiğimiz amino asitleri işte vücut geliştirmede falan kullanılan. Öyle üretiliyor. Yani başka türlü olmaz zaten. İnsan da amino asitlerden 20 tanesi gerekli. 10 tanesini yapabiliyor insan hücresi. İnsan vücudunda 10 tanesi üretiliyor. 10 tanesini biz dışarıdan alıyoruz hayvansal ve bitkisel besinlerle. 10 tanesini yapabiliyor. Onun için de proteinler yine hücre gerekiyor.
Yani yine evrim burada, evet. Yaratılış söz konusu evrimle olmadığının ispatı yine. Çünkü bir proteinin evrimle oluştuğunu söyleseler o proteini oluşturan yine siz demiştiniz ki yine bir protein gerekli. O zaman o nasıl olacak? Aynı şekilde yine imkansızlığı evrimin burada.
Yani çok doğru ben ne diyorum. Yani şimdi bir protein olması için başka proteinler gerekiyor. Onun olması için yine başka proteinler gerekiyor. Yani Allah öyle yarattığı sistemde zaten
kitlenmiş.
Yani, evet, evet. Yapabilecekleri hiçbir şey yok yani. Burada mutlaka yaratılış zaten. Başka bir izah tarzı zaten olmaz da. Yani o bilimsel olarak tabii bilimsel delil de gerekiyor. Bilimsel delil de bu zaten yani işte bir protein olması için başka proteinlerin önceden ondan önce var olması gerekiyor. Evet. Bitiriyor zaten evrimi bu.
Evet, çürütüyor.
Kökünden bitiriyor. Zaten ondan sonra 350 milyon tane fosil var. Yok işte kardeşim yani evrim bunu zorlamanın alemi yok. Hücreyle ilgili
filmimiz.
Bak burada hücrenin zarını görüyoruz. Ya bir kere bu hücrenin zarı muhteşem bir akıl var. Hocamızın Hücre Zarı kitabı var. Bakın çift molekül yapısında bir yapısı var. Özel kapılar var. Ama akıllı kapılar bunlar. Yani kimi geçirip kimi geçirmeyeceğini çok net biliyor.
Seçici geçirgen.
Tabii, seçici. Yani o istediği Kişi geldiği zaman, istediği molekül geldiği zaman açılıyor sadece ve içeri alıyor. Bakın, mesela istediği bir şey geldiği zaman açılıyor, içeri bırakıyor. Bu da hücrenin içi. Hücrenin içinde de organeller var. Burası çekirdeği hücrenin, DNA'nın olduğu yer. Onun da zarı var. Hücre zarı da kontrol altına alınmış. Özel olarak korunuyor DNA. Dışarıdaki ortamdan farklı bir ortamda tutuluyor. İçeri girdik. Bakın, DNA'nın olduğu yere geldik. Kromozomlar olarak bakın. Bakın, kromozom olarak biliniyor. Bakın, kromozom içinde DNA gördüğünüz gibi defalarca katlanmış olarak var. Bu da hücrenin enerji santrali. Muazzam iş yapıyor. Yani dünyadaki en gelişmiş nükleer enerji santralinden çok daha üstün bir teknolojiye sahip. Neredeyse %100 verimlilikle çalışıyor çünkü. Hiç hücreye zarar vermiyor. Mesela ne oluyor nükleer enerji santrali? Bir arıza çıkarıyor. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olabiliyor. Değil mi? Kanser olmasına sebep olabiliyor. Hücrenin içinde nükleer enerji santralleri var. Mesela bazı hücrelerde 2000 tanesi var. Ne atık sistemi, ne bir kirli bir atığı var, ne bir etrafa zarar veriyor, ne bir hata oluyor.
Bize mesela şey, biyoloji derslerinde bunu aslında anlatılmıştı ama yani anlatım tarzı olarak belki çok düşünmeye yönelik bir tarz değildi. Çünkü evet. Mesela işte bunlar zaten bize anlatıldı. İşte Golgi ayeti şunu yapar, işte
mitokondri
bunu yapar. İşte enerji santralleri vardır. Ondan sonra bu protein şuradan şöyle bir olay olduğu zaman buraya gider. Evet. Değil mi?
Aynen.
Ondan sonra işte DNA sarmalı şu şekildedir. Orada bilgiler vardır. İşte hücre şunu yapar ama bunu yapmasının nedeni de işte şu şekilde hayatta kalmasıdır. Yani bu şekilde anlatılınca işte zil çalınca normal hayat devam ediyor.
Evet. Hani insan. Bir şaşırtıcı, olağanüstü durumlar halbuki bunlar. İnsanların evet. Hani bunu öğrendiği zaman sizin anlattığınız şekliyle bir durup düşünmesi gerekiyor. Halbuki maşallah. Dediği gibi biz derslerde bu biyoloji derslerini aldığımız zaman gayet normal. Ha, oradan protein geliyormuş, ha, kapılar açılıyormuş, işte kalsiyum giriyormuş, işte atom çıkıyormuş vesaire şeklinde çok basite indirgeyerek anlatıyorlar derslerde. Ama sizlerden öğrendiğim kadarıyla ben biyoloji dersinden sonra burada duyduğum zaman maşallah. Tabii ki durup durup sürekli düşünüyorum. Buradan direkt evrim veya yaratılışla alakasız anlatılırdı sadece. Şu anda direkt evrimin olmadığı ve yaratılışın söz konusu oldu. Yani yaratılışın ispatlandığını görüyorum burada. Onlar da teşekkür ediyoruz sizlerin sayesinde.
Yani bu hocamız, biz de hocamızdan öğrendik. Hakikaten yani hocamız dünya çapında anlattı. Yani bunları bilen insanlar var. Ben okudum. Yani üniversitede okudum ben. Genetikte okudum. Moleküler biyolojide okudum. Detaylı olarak işte DNA'nın yapısı, proteinden oluşumu, sistemleri. Ama hakikaten derin düşünmek bambaşka bir şey. Allah'ın Kur'an'da söylediği bir şey. Derin düşünmeyi emrediyor Allah. Bu da işte hocamızın vesilesiyle oldu hakikaten. Yani bir şeye bakmak var, bakmak var.
Evet.
Şimdi aynı şeyi böyle de anlatabilirsin. Çok detaylı olarak da anlatırsın ama hiçbir şey ifade etmeyebilir. Yani bakan insan ha öyle miymiş dediğin gibi
evet.
Diyebilir. Öyle değil. Yani bakın devam edelim. Öyle muhteşem sistemler ki bunlar. Hatasız ve kusursuz çalışıyorlar. Bakın enerji üretiyor. Çok karmaşık kimyasal reaksiyonlar bunlar. Ama mükemmel bir verimlilikle çalışıyor. Ve oluştuğu enerjiyi de depolayacak sistemler var. Yani çünkü enerji öyle elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Nerede depolayacaksınız? Onun için özel moleküller yaratılmış canlılarda. ATP deniyor. Onda depolanıyor enerji. İstediği zaman da kullanıyor oradaki enerjiyi. Bakın bu da metabolize ettiği besinleri ve maddeleri parçaladığı laboratuvarlar. Bakın bunlar protein sentezinin yapıldığı noktalar. Burada protein sentezleniyor ve hemen bu gördüğünüz bölümlerin içerisine veriliyor. Bu da bir posta merkezi gibi düşünebilirsiniz. Proteinler buraya geliyor. Doğru adrese gönderiliyor. Bunlar kromozomların ayrılmasında hücre bölünürken uzantılar çıkıyor böyle tüycükler. Kromozomları ikiye ayırıyor. Ya kimse bunun neden çıktığını bilmiyor. Ne zaman yani şimdi hücre bölüneceği zaman hücre zarı eriyor. üçe bölünecek çünkü kromozomlar ikiye ayrılacak. Kimse neden, hiçbir bilim adamı neden, yani o anda nasıl bölündüğünü, hücre zarının kaybolduğunu bilmiyor. Birdenbire bu tüycükleri oluşturan iki tane yapı ortaya çıkıyor, işte sentriyol deniyor bunlara. Bunlardan böyle tüycükler çıkıyor. Gidiyor kromozomlara yapışıyor, onları kendi tarafında çekiyor. Fakat aynı zamanda kromozomun iç tarafında olduğu için bir yandan da itiyorlar kromozomları. Eşit olarak, yani kromozomların yarısı bu tarafa, yarısı bu hücreye gidiyor. Ve hücre iki ayrı hücre haline geliyor. Muhteşem bir sistem. Bu da hatasız çalışıyor. Bunların hepsi bir hücrenin içindeki sistemlerin kabaca görüntüleri. Bakın şimdi biraz önce şeyden bahsetti Akın hocam da. Bir taşıma sistemi var hücrenin içinde. Doğru adrese götürüyor. Mesela onunla ilgili bir film gösterelim. Bu da bir örnek. Şimdi mitokondri denen bu enerji santralında hücrenin... Evet, biraz daha ileri alalım. Bakın, şimdi bunlar taşıma proteinleri. Proteinin nasıl taşındığını, adrese gönderildiğini gösterecek. Enerji molekülleri. Gerekli olan parçaları sayıyor şimdi. Ve bu isimde bir protein daha var. Biraz sonra ne işe yaradığını göreceğiz. Bakın şimdi burası hücrenin enerji santralı. Buraya, burada kullanılacak bir proteinin yapıldığını düşünelim. Şimdi o hücrenin içinde o protein yapıldığı yerden, bir yerden enerji santralının içerisine nasıl taşınacak? Onu da gösteriyor şimdi. Bakın, protein yapıldı. Proteinin ucunda bir tane barkod bölümü yerleştiriyor. Bu özel bir yapı. Yine proteinden oluşan. Bu yapı tıpkı posta kodu gibi görev yapıyor. Hangi adrese gideceğini belirliyor. Çünkü enerji santralına mı gidecek, hücre zarına mı gidecek, hücrenin dışına çıkıp başka bir aleme mi gidecek? Bu barkod sisteminden anlaşılıyor. Ya kardeşim, kim neyin nereye gideceğini nereden biliyor? Ve nereye gideceğini bilip oraya onu götürecek olan özel bir ek ekliyor, barkod ekliyor böyle. O barkod da anlaşılıyor başka proteinler tarafından ve doğru yere taşınıyor. Bakın şimdi nasıl taşındığını gösterecek. Bakın bunlar taşıyıcı proteinler. Geliyorlar, üstüne yapışıyorlar ki bu şimdi protein normalde 3'e katlanması gerekiyor. 3'e katlanırsa gideceği yere giremez. Onun için katlanmasını engelliyorlar. Bu çok önemli bir aşama. Ve aynı zamanda gideceği yere taşıyorlar. Alıyorlar onu, götürüyorlar. Katlanmasını engelleyerek. Peki gidecek de gittiği yere nasıl girecek? Şimdi onu gösterecek. Bakın enerji de gerekiyor. Onun için enerji molekülleri var. Çünkü bir yere de, bir şeyin bir yerden taşınması için efor sarf edilmesi gerekiyor. Enerji gerekiyor. Bakın geldi. Özel kapıları var. Bu kapılar ama hiçbir molekülü bırakmıyorlar. Neyi tanıyorlar biliyor musunuz? Şu ucundaki barkoda bakıyorlar. Ha diyorlar, sen demek ki buraya gelmen gerekiyordu. Doğru yere geldin. Bravo diyorlar. Bakın, burada bunu oraya yerleştiren karşılayıcılar var. Bakın alıyorlar bunu. Sen diyor tanıdık birisin diyor. Bu doğru yere geldin diyor. İçeri bırakıyor. İçerisine girdi. O özel kapıdan. Bu kapı hiç kimseyi bırakmıyor normalde. Bakın burada hemen karşılanıyor. Çünkü katlanmaması gerekiyordu ya. Bu karşılayıcı proteinler, yani birileri getiriyor, öbürleri karşılıyor, alıyor içeri. Diğer çeşit, bakın karşılayıcı moleküller geldi. Bu sırada işte biraz önce bir parça görmüştük, signal peptidaz denen. O geliyor, niye geliyor biliyor musunuz? Bu kısmın işi bitti. Barkodun işi bitti. Barkod oraya getirmek de görevliydi. Şimdi yerine geldi, barkod olursa protein işlev göremez. Hemen orayı kesip alıyor, bakın. Ondan sonra diğerleri artık işi bitiyor.
O protein de atılmıyor. Onu tekrar parçalayıp tekrar vücuda.
Hayır hayır, onu orada kullanacaklar. O katlanıyor. Bakın, onu 3 boyutlu şekle katlanmasını engellemişlerdi görev yerine gelene kadar. Kapıdan geçemez yoksa. Onun için o taşıyıcı proteinler katlanmasını da engelliyor aynı zamanda. Getirdiler. Barkodu tanındı, hücrenin içerisine girdi. Bu sefer artık protein orada görev yapacak ya mitokondri içerisinde, yani enerji santralında. Katlanması gerekiyor işlev görmesi için. Bunu katlayıcı proteinler geliyor ve 3'e katlıyorlar. Ondan sonra bunu katlayarak göreve başlıyor burada. Yani bakın kaç aşamalı. Maşallah, Sübhanallah. Allah'ın sanatı, Allah sanatını gösteriyor bize. Sonsuz varlığını, sonsuz sanatını inşallah. Hücrenin içerisindeki alemlerden yalnızca bir tanesi bu. Kaç aşamalı bakın akıl. Posta kodu ekleniyor, taşıyıcılar var katlanmasın diye. Her aşamada muhteşem bir akıl var. Proteinin oluşması bambaşka zaten. Ona girmedik şu anda. Orada kapılar var, özel yaratılmış. O kapılar tanıyor, o üzerindeki o eki tanıyor. Sen diyor doğru yere geldin diyor, doğru adrese geldin diyor. İçeri bırakıyor. İçeride hemen karşılıyorlar onu, gördünüz. Onlar da ellerini alıyorlar. Aman katlanma, dur daha işim var senin diye. Onu getiriyorlar. O sırada o barkodun işi bitiyor. Hemen orada bir protein devreye giriyor. Sadece o bölüm, ilgili bölüm ama. Ne fazla ne eksik.
Şu an hatası o kadar hani olağanüstü bir şey anlatıyoruz ki insanlara oyun gibi geliyor. Nasıl olabilir? Hani nasıl bu kadar mükemmel? İşte dediğimiz gibi az önce de derslerde bize bunun bu kadar mükemmel olduğu anlatılmıyordu. Şimdi burada herkese oyun gibi. Böyle miymiş? Hakikaten artık buna önlemici mi yok? Hani evrim olmasının imkanı yok. Bu böyleyse evet, yaratılışa inanıyoruz.
Ya muhteşem bir yaratılış var. Allah'ın yani sonsuz sanatına şahit oluyoruz inşallah.
İnşallah.
Hocamız... Darwin zamanında tabii, şimdi bu muhteşem sistemin bir kısmından bahsettik biz. Darwin zamanında da içi su dolu baloncuk diyorlardı hücre için. Zaten böyle bir teori öyle bir ortamda ortaya atıldı. Yani hücre denilen şey nedir diye Darwin'e sorduklarında jölemsi bir yapı, içi su dolu baloncuk, çamurun içerisinde tesadüfler sonucu kendi kendine çok rahat oluşabilecek bir yapı olarak anlatılıyordu. Sonradan bakıldı ki yeryüzünün en kompleks yapısı olduğu anlaşıldı hücrenin. Yani hiçbir şekilde böyle yanına yaklaşılacak bir teknoloji bile değil insanlar tarafından. Çok çok üstün bir teknoloji olduğu anlaşıldı. Bir şehirden dahi daha kompleks olduğu anlaşıldı hücrenin içerisinde. Bir de biraz önce Verna Hocam senin dediğin mesela seçici geçirgen diye bize mesela anlatılan bir şey. Şimdi seçici geçirgen denildiği zaman hücre zarına, ha tamam seçici geçirgense zaten
öyleymiş.
Zaten o zaman ihtiyacı olan şeyi alır, ihtiyacı olmayanı almaz. Madem seçici geçirgen öyle olması gerekiyor zaten gibi bir mantık oluşuyor ama bizim bahsettiğimiz seçme işlemi ve hücrenin içerisinde alma işlemi yani geçebilirsin deme işlemini yapan şey bir hücre zarı. Hücre zarı dediğimiz şeyde tekrar hatırlatıyoruz. Aklı yok, beyni yok, şuuru yok, gözü yok, kimya bilgisi yok. Bakın kimya bilgisi olan bir insana dahi siz bir maddeyi verseniz onu detaylı olarak incelemeden size ne olduğunu, miktarının ne olduğunu ve mahiyetinin ne olduğunu söyleyemez hiçbir şekilde. Bizim bu hücre zarı, bahsettiğimiz hücre zarı size miktarını da söylesin, hangi madde olduğunu da söylesin, detaylı bütün raporunu da çıkarsın, her şeyini yapar hücre zarı dediğimiz şey. Ve bunu her an yapıyor, her saniye yapıyor. O zaman bir insan hücre zarından daha akıl olarak düşük olamayacağına göre o hücre zarındaki akıl, üstün akıl ona ait değil. Demek ki başka bir varlığa ait, o da Allah inşallah. Allah'ın yaratması. İnşallah.
Evet. Yani Allah'ın her aşamayı yarattığını ve kontrol ettiğini gösteriyor. Hatasız sistemler. Yani bir aşamada hata olsa, tek bir aşaması işlemese sistemin hayat olmuyor. Yani bırakın hücrenin işte yarım yamalak ilerlemesini, hayat olmuyor. Yani o mitokondriye bir protein giremese, mesela barkodda bir hata olsa, şimdi bir barkod sistemi aşamalı olarak meydana gelemez. Değil mi? Bir barkod var. O barkod mitokondriye uyuyor.
Tanıyacak
bunun
sistemler
var. İkisinin aynı anda mükemmel eksiksiz olması gerekir.
Evet.
Yani birbirini tanımayan bir barkodla mitokondri hiçbir işe yaramaz. Hayat olmaz. O sistem öyle olacak. O barkodu tanıyacak sistemlerin olması gerekiyor. Bunun aynı anda var olması gerekiyor.
Evet.
O içeride karşılayan proteinler var. Onun da aynı anda eksiksiz olarak var olması gerekiyor. O barkodu oradan ayıran bir tane ayrı protein var. Onun da aynı anda var olması gerekiyor. Var olu böyle hepsinin, bütün sistemin DNA kusursuz olacak. Hücrenin zarı kusursuz olacak. Ondaki protein yapıları kusursuz olacak. Kusursuz bir hücrenin, canlı hücresinin yaratılması gerekiyor. Allah'ın yaratması bu inşallah.
Burada hep birbirinden bağımsız sistem var. Mesela Doktor Hocam bahsettiği gibi barkod sistemi var. Bir barkod var. Barkodu üreten var. Barkodu bir de tanıyan var. Şimdi yine aynı yere geliyoruz. Bunların hiçbirisinin aklı, şuuru, beyni yok. Biz şey diyebilir miyiz mesela kardeşim dünya mesela Amerika'da birisi. Sen bir televizyon üret. Televizyon üretiyorsun. gidiyoruz Avustralya'ya, işte hatta Çin'e, başka bir yere. Kardeşim sen de bir kumanda üreteceksin. Ama ikiniz birbirinizle hiç görüşmeyeceksiniz. Birbirinizle haberleşmeyeceksiniz. Senin ürettiğin o kumanda tamamen o televizyonu kumanda etmeye yönelik olacak. Ama birbirinizi görmeyeceksiniz ve konuşmayacaksınız. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Mesela bir radyo dalgası oluyor. O radyo dalgasını algılayacak bir radyo üretiliyor, değil mi? Hiç kimse diyebilir mi ki radyo dalgasını, sen bir radyo yapacaksın ama radyo dalgalarını incelemene izin vermiyoruz. Kendin bulacaksın nasıl bir cihaz olacağını desek. Yapamaz kesinlikle. Hiçbir şekilde yapamaz. Birbirinden bağımsız sistemler birbirlerine, bu hücreler görüyor mu? Konuşmuş mu daha önce bu hücreler birbiriyle? Konuşamaz. Akıl yürütmüşler olabilirler mi? Bu da mümkün değil. Demek ki hepsini ayrı ayrı Allah yaratıyor. Yani barkod sistemini üreten sistemi de Allah yaratıyor. Tek bir merkezden yönetildiği ortaya çıkıyor. Tesadüflerin de bunun hiçbir safhasında yer alamayacağını bize bilim gösteriyor inşallah şu anda.
Bakalım evrimciler ne diyor işte proteinlerle ilgili? Nasıl bir, neler söylüyorlar bakalım.
Şöyle bir daktilo düşün. Bir şempanze, bu şempanzenin o daktiloyu rastgele kullanarak, tuşlarına basarak...
Şimdi bir daktilo varmış. Onun başına bir şempanze gelip rastgele tuşlara basıyor.
Shakespeare'in Hamlet'ini yazma ihtimali de o bahsettiği ihtimal kadar.
Yani Shakespeare'in de Hamlet'ini yazacak maymun. Bakalım nasıl yazacak, şimdi neler söyleyecekler. Şimdi bir kere hemen şu açıklamayı getirelim. Yani Hamlet'i yazmak demek, yani Hamlet diye bir şey var. Yani o bir Hamlet, bir eser yani. Onu örnek olarak veriyorlar da Hamlet olur, başka bir şey olur. Onu mutlaka yazan bir zihin olması gerekir, değil mi? Bir şey gördüğünüz zaman onu biri oturmuş, düşünmüş, anlamlı kelimelerle, cümlelerle meydana getirmiş. Şimdi burada Hamlet'in var olduğu, Hamlet var. Maymuna da bunu yazdıracak. Şimdi protein tesadüfen olduğunu, bu saçmalığı ispatlayabilmek için maymuna Hamlet'i yazdıracak. Bakın orada neler kullanıyor, nasıl yani aslında tesadüfen olamayacağını anlatacak. Maymunun da hiçbir şeyin de tesadüfen yazamayacağını, ama tesadüfen olamadığını söylememek için neler ortaya, bakın neler ekleyecek, ona bakalım.
Ancak öyle bir daktilo.
Bakın, ancak dedi. Bakın nasıl bir, şimdi bir, özel bir daktilo getiriyor buraya. Özel bir daktilo meydana getirilmiş ki maymun Hamlet'i yazdırabilsin. Maymun sadece tuşlara basacak. Maymun tuşlara da basmaz da. Hadi maymunun tuşlara bastığını varsayalım. Çünkü maymunlarla deney de yapıyorlar. Daktilo koyuyorlar maymunun önüne. Daktilonun yanına bile gitmiyor.
Çünkü şempanze ancak ve ancak doğru harflere bastığında şey yapabiliyor. Kağıda harf aktarabiliyor Hamlet için.
Vay canına. Şimdi burada bir sistem var. O sistem meydana getirilmiş. Yani öyle bir düşünülmüş sistem ki, bakın sadece doğru tuşlara yazdığında Hamlet yazılabiliyor. Yani şimdi mesela Hamlet'i hiç bilmeyen bir insan, bırakın şempanzeyi, bir adam oturtuyorsunuz daktilonun başına. Daktilo öyle programlanmış ki sadece doğru harfleri doğru sırayla bastığında izin veriyor yazmasına. Yani bu da tesadüfe olamadığını anlatıyor aslında burada. Yani çok net olarak
kendi kendine
proteinin olamayacağını, mutlaka bir aklın özel bir düzenekle, yani yaratılmayla meydana geldiğini, ama abuk sabuk kelimelerle anlatıyor, yani böyle abuk sabuk cümlelerle.
Dolayısıyla onun uzun bir süreç içerisinde, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde Hamlet yazma ihtimali vardır. Yani ihtimalden öte bu Hamlet'i yazar.
Peki. Hamlet'i maymuna yazdırdı yani. Olacak iş değil. Böyle özel daktiloyla.
Bilgi verelim. Şimdi normalde evrimcilerin verdikleri bir örnektir bu. İşte Ali Demir Soy da vermiştir. Yurt dışındaki evrimciler de. İşte kimisi bir proteinin oluşma ihtimalini işte bir Hamlet'in bir maymun tarafından yazılabilme ihtimali olarak yorumlar. Bir tanesi de der ki işte dünya tarihinin baştan sona kusursuz bir şekilde yazılması kadar bir ihtimali vardır der bir protein. Bunları evrimciler veriyor bu örnekleri. Şimdi tabii bu örnekleri zamanında vermişler bu evrimciler, evrimci arkadaşlar. Şimdi de tabii işin içinden çıkamıyorlar. Böyle bir örneğin bunun imkansız olduğunu kendi ağızlarıyla kabul etmiş oldular bu örnekleri vererek. Evet. Şimdi evrimciler de tabii bunu toparlamaya çalışıyorlar. Şimdi örnekler verildi, proteinin oluşmasının imkansız olduğu gösterildi bizim evrimci arkadaşlarımız tarafından, ama bakın biz daha değişik bir mantık öne sürüyoruz deyip beyni, aklı, şuuru maymundan alıp daktiloya verdiler. Yani çok daha imkansız hale getirdiler aslında olayı. Yani normalde
zaten tesadüf olamadığını anlatıyor burada.
Evet.
Yani aslında söylediği doğru söylüyor. Yani diyor protein de tesadüfen olamaz diyor. Proteinin olması için diyor, veya işte ona göre Hamlet. Yani Hamlet'i proteini Hamlet'le remzediyor. Yani bir proteinin olması için diyor, o protein diziliminin doğru bir şekilde meydana getirilmesi için diyor, bir sistem olacak diyor, özel bir program olacak diyor. Sadece diyor doğru amino asitler seçildiği zaman diyor sizin onu eklemenize izin verecek diyor. İşte bu zaten, yani hücredeki akıl bu zaten. Doğru amino asitleri birbirine ekleyen bir sistem yaratılmış. Onun için sadece doğru amino asitler gelip oraya birbirine ekleniyor ve bir protein meydana getiriliyor. İşte bu yaratılış, yaratılışı anlatıyor yani burada. Evet. Çok net olarak yaratılışı anlatıyor. Yani bir akıl olmadan, çok üstün bir akıl olmadan diyor, o sistem işlemez diyor, tesadüfen olmaz diyor. Yani burada anlattığı o, tesadüfen olamayacağını anlatıyor.
Burada seçici bir
sadece şey yani orada lafı öyle bir getiriyor ki, yani muğlak hale getirip göğe, hani sanki tesadüfen olabilirmiş gibi, ama neden tesadüfen olamayacağını böyle...
Düşünce payı bırakmamaya çalışıyor.
Evet, yani öyle bir hikayeyle anlatıyor ki, yani senaryoyla tesadüfen olamayacağını, sanki hani dinleyen biri, aa demek ki daktilo öyle. Ha, o zaman demek o
şaşırsınlar.
Yani çok komedi şeklinde yani böyle.
Şimdi burada doğru harfleri seçen bir daktilo olması gerektiğini söylüyor. Bu protein oluşumuyla da ilgili başka bir görüntüsü daha vardı aynı kişinin. Yiğit Bulut da bu saniyenin, işte nanosaniyede, bu kadar kısa süre içerisinde proteinle ilgili doğru bilgiyi seçen akıl kimindir diye soruyor Yiğit Bulut. O da diyor ki seçici akıl yok diyor. Yani daktilo örneğini veriyorsun şimdi. Daktilo seçer diyorsun. Doğru harfi seçiyor sürekli. Demek ki seçici bir akıl olması gerekiyor. Yani o proteini, ki zaten seçilme olayı da yok. Yani hücredeki protein üretimine baktığımızda hücre deneme yanılma yapmıyor ki. Zaten yani böyle hani işini profesyonelce yapan bir insan gibi adeta. Zaten hiç öyle bir konusu yok hücrenin. Amino asitler geliyor teker teker teker ağırlarda diziliyor. Golgi aygıtında 3 boyutlu yapısına kavuşturuluyor. Protein saniyede zaten 2000 tane hücre üretiyor. Küçük konusu bile değil yani hücrenin. Denemeydi, yanılmaydı, seçmeydi, bilmem neydi. Hücre öyle bir şeyle uğraşmıyor ki zaten. Bizim evrimciler uğraşıyor bu konularla. Evet. Hücrede mükemmellik görüyoruz biz. Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz şu an.
İşte proteinlerin oluşmasının imkansızlığı artık herkes de kabul ediyor. O da yani kabul etmiş oluyor tabii. Mesela Dawkins de dünyada oluşamaz diyor. Olsa olsa diyor uzaylılar getirmiştir diyor. Yani ya bırak kardeşim işte uzaylıların getirdiği. Yani bir akıl, o da bir aklın olacağını ve uzaylıların bir varlığın olması gerektiğini ama uzaylılara yüklüyor. Yaratılışı söylüyor yani. Bir adım sonra o da yaratılışı kabul edecek. Yani o noktaya geldi zaten. Herkes olamayacağını kabul ediyor. Şimdi bir kardeşimiz de bir soru göndermiş. Diyor ki merhaba, merhaba. Siz ara fosil sunamadığımızı söylüyorsunuz. Ama balıkların amfibiyenlere, amfibiyenlerin sürüngenlere, sürüngenlerin kuşlara ve memelilere evrimine dair geçiş türlerine ait birçok fosil bulunmuştur. Ama yaratılışçılar bu fosilleri her zaman görmezden gelirler. En bariz geçiş türlerinden biri olan Archaeopteryx'i bile kabul etmemek için direniyorsunuz. Hayır. Bir tane bile geçiş formu yok. Zaten öyle bir mekanizma yok. Fosil de yok. Bakın gösterdiğimiz fosiller, biz daima fosil gösteriyoruz. Bunlar gerçek fosiller. 350 milyon tane var. Hepsi mükemmel sabit türlere ait.
Hocamızın atlasından
evet,
gösterelim.
Evet. Atlas'tan da gösterebiliriz.
Ben zorlanıyorum.
Bayağı kalınlar.
Şu an mesela bir yaprak fosili. Ginkgo diye. Görebiliyor musun?
Monitörü Mehmet biraz geriye alalım. Ya da havaya kaldırırsa.
Ginkgo lif diye bir yaprak fosili.
Kaç milyon yıllık? Bir yılını da söyler misin?
50 milyon yıllık.
Tamam. 50 milyon yıl boyunca bakın fosil çıkmış. O canlı türü meydana çıkıyor. Yani yaratılıyor. Ve 50 milyon yıl boyunca değişmiyor. Çünkü günümüzün tıpatıp aynısı. Devam edelim.
125 bu, milyon yıllık bir...
Fosillerde durağanlık deniyor buna. Yani hiç değişmeme. Fosil milyonlarca yıl boyunca, 50 milyon yıl boyunca, 100 milyon yıl boyunca hiç değişmediğini gösteriyor. Birinci özelliği bu fosillerin durağanlık. Evet.
Mesela yine bir sivrisinek fosili. 50 milyon yıllık bakın amber içerisinde.
Bütün özellikleriyle korunmuş.
Bu da günümüzdeki hali.
Hiç değişmemiş yani değil mi?
Hiçbir değişiklik.
Tıpatıp aynısı.
Yine bir sivrisinek fosili. Bakın tamamen aynı. Anten sayısı, bacak sayısı, kanat sayısı, kafa yapısı ve vücut yapısı birebir milimetrik olarak aynı.
Evet.
Yine başka bir böcek fosili 25 milyon yıllık. Bakın bunun gibi 350 milyon tane
fosil var.
Fosil var.
Şimdi bakın, şu an. Birinci delil bu. Çok önemli. Yani bu kardeşimize de cevap oluyor aynı zamanda. 350 milyon tane fosil türlerin birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıktıklarını ve hiç değişmediklerini gösteriyor. Yani çok net kanıt değil mi? günümüzdeki haliyle fosil hali hiç değişmemiş birbirinden. Milyonlarca yıl boyunca durağanlık var ve aniden ortaya çıkış var. Yani fosiller hep birdenbire ortaya çıkıyorlar. Mesela Kambriyen dönemi diye bir dönem var. 540 milyon yıllık 50 tane filum. Temel canlı grubu vücut yapılarına göre neler bunlar? Sert kabuklular, yumuşakçalar, kordatlar, ondan sonra artropodlar, eklem bacaklılar. Bunlar birdenbire 50 tanesi ama hiçbir atası olmadan, bakın hiçbir atası yok. Kim söylüyor bunu? Richard Dawkins söylüyor mesela. Diyor ki, onlar diyor Kambriyen döneminde diyor, en eski dönem Kambriyen'dir diyor. O görünen canlıları gördüğümüz diyor. Sanki oraya diyor hiçbir evrim olmadan yerleştirilmişler diyor. Sanki değil, hiçbir evrim olmadan yerleştirilmişler. Yani onun öncesi bir atası yok. Bu neyi gösteriyor? Evrimin olmadığını gösteriyor. Bakın aniden ortaya çıkış var. Bu da yaratılış. Aniden ortaya çıkış ve durağanlık. Stephen Jay Gould da söylüyor bunu. Çok önemli iki özelliği fosillerin. Evrimleşmediğini gösteriyor, ara geçiş formu olmadığını gösteriyor. Mesela. Peki ara geçiş formu olmadığını kimler söylüyor? Şimdi bu kardeşimiz diyor ki, fosil sunamadığımızı söylüyorsunuz diyor. Yo, Darwin söylüyor bunu. Ara geçiş formu yok demiyor mu Darwin? Çok net diyor. İstersen alıntıyı da okuyalım. Hatta sen okursan ara geçiş formları olmadığına
ben
dair.
Ara geçiş formuyla ilgili birçok evrimcinin itirafının olduğu bir...
Ben okuyorum bak. Şimdi ben çıkardım hemen. Mesela Darwin söylüyor, Niles Eldridge var. Niles Eldridge günümüzün, bu kardeşimiz de tanıyordur, çok ünlü bir evrimcisi. Amerikalı ve paleontolog. Yani fosil bilimci. Bu konuda otorite ve Darwinist. Yani çok koyu Darwinist hem de. Bakın diyor ki, siz söylüyorsunuz diyordu. Bakın Eldridge ne diyor? Ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, bakın fosil kayıtlarında boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türleri kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Ara geçiş formu olmadığını diyor, Darwin'den önce bile biliniyordu diyor. Devam ediyor. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Yok diyor. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Kim söylüyor bunu? Niles Eldridge söylüyor. Kim söylüyor ara geçiş formu olmadığını? Söylüyor. Charles Darwin söylüyor. Kim söylüyor? Stephen Jay Gould söylüyor. Bunlar dünyanın en önde gelen Darwinist paleontologları üstelik. Darwin'den itibaren söylüyorlar. Bir kere, yani sadece onlara söylemesi değil, bilimsel olarak da baktığımız zaman diyor ki mesela, sürüngenlerin kuşlara ve memelilere evrimine dair geçiş türlerine ait birçok fosil bulunmuştur. Hiç bulunmamıştır. Karadan, sudan karaya geçiş bir kere imkansız. Çünkü suda yaşayan canlılar, yani ben şu anda bilimsel olarak ve mantıken anlatıyorum. Sonra da kayıtlarını söyleyeceğim. Kayıtların neler olduğunu. Bir balığın karaya çıkması imkansız. Çünkü balığın yüzgeçleri var, solungaçları var. Metabolizması farklı, ağırlık taşıma sistemleri tamamen farklı. Suda yaşamak üzere yaratılmış. Bir kara canlısının akciğeri var. Bacakları, ayakları, ağırlık taşıma sistemleri var. Metabolizmaları tamamen farklı. Karada çok hızlı sıcaklık değişiklikleri oluyor ya. Metabolizmaları tamamen farklı. Vücut yapıları da farklı. Dolayısıyla birinin diğerine değişmesi imkansız. Mesela solungaç akciğere dönemiyor. Çünkü binlerce gende muazzam değişiklik. Yani bir akciğer binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Solungaç da yüzlerce binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. İkisi birbirinden tamamen farklı organlar. Solungaçta en ufak bir değişiklik olduğunda solungaç fonksiyonunu kaybediyor ve akciğer olmadığı için o canlı derhal öldür. Dönüşmesi imkansız. Bunun bilimsel kanıtı da yok. Bakıyoruz fosil kayıtlarına. Balıklardan milyonlarcası var. Kara canlılarından milyonlarcası var. Yarı balık, yarı sürüngen, patolojik, asimetrik. Hiçbir canlı yok. Bir tane bile yok. Adnan Bey söylüyor. Sayın Adnan Oktar. Diyor ki bir tane getirin diyor. 10 trilyon var diyor. Getir kardeşim yani bir hemen çok var diyor. Hemen getir 10 trilyon böyle. Bavulla para hazır yani. Derhal verecek. Resmini gönder. Gönderemiyorsan ona da var. Archaeopteryx'te ara geçiş formu olmadığını kim söylüyor? En ünlü evrimciler söylüyor. Mesela Alan Fedouce söylüyor. Bu diyor, Archaeopteryx'i diyor, abarttılar diyor, alakası yok diyor. Evet. İkinci bölümde mi devam edelim? Ara
bir aramız varmış.
Tamam.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet. Bu gelen mailde ara geçiş formları olduğunu iddia ediyorlardı. O neden olmadığını anlattık. Ve bu sadece Yani siz söylüyorsunuz diyor. Bütün evrimciler söylüyor bunu, itiraf ediyor. Şimdi ben aynı zamanda Charles Darwin'in de bakın itirafı var. Onu da hemen gösterelim. Darwin zaten çok açık söylüyor. Diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, yani eğer evrim varsa demek bu, neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Yok diyor. Sayısız geçiş formları olmalı, evrime göre olmalı. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Darwin yok diyor. Bütün önde gelen paleontologlar da yok diyor. Çünkü anlattık neden imkansız olduğunu. Bir de patolojik ve asimetrik. Ve şimdi milyonlarca tür varsa trilyonlarca patolojik asimetrik geçiş olması gerekiyor. Çünkü tesadüfi mekanizmalar olduğunu iddia ediyorlar. Tesadüfen olduğunu. Bunlardan bir tane bile yok. Bütün canlılar mükemmel, kusursuz, eksiksiz olarak beliriyorlar. Gördük fosillerini de. Yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmiyorlar. Evrim yok. 350 milyon tane fosil yalanlıyor. Ara geçiş formu yok, evrim yok.
Ben de birkaç evrimci itirafı okuyacağım. Şimdi John Hopkins Üniversitesi'nden Profesör Stanley şöyle söylemiş. Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Bakın bunu söyleyen evrimci. Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir ve hiçbir zaman olmamıştır.
Daha ne desin?
Paleontologların çoğunluğu delillerinin Darwin'in bir türün değişimine götüren çok küçük, yavaş ve giderek biriken değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir. Darwin'in iddiasıyla fosil kayıtlarıyla iddiasıyla fosil kayıtlarının çeliştiğini söylüyor. Değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir. Durumda olduğunu hissetmiştir. Onların hikayeleri de örtbas edilmiştir. Bakın bunların hikaye olduğundan bahsediyor. Yine Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Nars Edrich şöyle demiş. Kayıtlardaki evrimci uşağısıyla, kayıtlardaki sıçramalar ve tüm deliller kayıtların gerçek olduğunu gösteriyor. Yani fosil kayıtları gerçektir, doğrudur diyor. Gördüğümüz boşluklar yapay bir fosil kaydının yapısını değil, yaşamın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Gördüğümüz boşluklar diye tabir etmiş arı fosillerin olmamasını. Yani bir canlıya bakıyor mesela, tam kusursuz. Başka bir canlıya bakıyor, o da tam kusursuz. Arada geçiş olması lazım, ara fosil olması lazım. O diyor ki, Nars Edrich, gördüğümüz boşluklar diyor buna. Burada boşluk falan yok. İkisi de ayrı ayrı yaratılmış. Ara geçiş fosil olması mümkün değil zaten. Dolayısıyla o her zaman boşluk olarak kalacak. Thomas Kaufman da şöyle diyor. Fosil türleri, yine evrimci, fosil türleri arasında ataların ya da ara geçiş formlarının eksikliği, erken metazon, yani çok hücreli hayvan tarihinin garip bir özelliği değildir. Yani sadece o döneme ait değildir. Bu boşluklar geneldir ve tüm fosil kayıtları boyunca hakimdir. Bakın buna boşluk deniliyor. Bu evrimciler boşluk diyor. Ara geçiş fosillerinin olmaması sadece eski dönemlere ait değildir diyor. Bütün dönemlerde bu vardı zaten. Hiçbir zaman ara geçiş fosili bulamıyoruz diyor. İşin açığı. Yine başka bir Tom Kemp New Science dergisinde memeli benzeri sürüngenlerin her türlü fosil kayıtlarında aniden belirirler. Demek ki yaratılmışlar. Ve öncelerinde bir ataları yoktur. Olamaz da zaten, böyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Bir süre sonra aynı şekilde aniden arkalarında soyları olan bir tür bırakmadan kaybolurlar. Demek ki yaratılmışlar. Yani evrimcisin ve de bunu söylüyorsan demek ki ara geçiş formu olmadığını kabul ediyorsun.
Evet.
Aniden beliriyor. Bir atası yok. Öldüğü zaman da gerisinde bir canlı bırakmıyor. Nedir bu? Yaratılıyor yok. Ve türü yok oluyor.
Ya zaten bütün evrim, evet.
Ara geçiş formu olması için aniden belirmemeli, öncesinde kendisinden daha az özelliklere sahip olan bir atasının olması gerekir. Evet. Ki zamanla, hani onların düşüncelerince, zamanla gelişecek, ara geçiş formu olacak, daha iyi özelliklere sahip bir canlı ortaya çıkacak ki bahsettiğin üzere, onların da itiraflarının olmasından dolayı söylüyorum bunu. Ataları yok. Bir anda beliriyorlar. O zaman ara geçiş formu zaten olmaması lazım. Maile de herhalde güzel bir yanıt
tabii
oluyor.
Böyle bir mekanizma da yok. Çünkü DNA'nın sadece kopyalama mekanizması var. DNA yeni genetik bilgi ekleyecek bir mekanizmayı Allah yaratmamış. Gen Allah, ancak Allah tarafından yaratılabiliyor. Çok kompleksiyle, bütün kompleksiyle, mükemmelliğiyle ilk canlıdan itibaren genetik özellikler birdenbire ortaya çıkıyor, DNA'sı. Ve bu kopyalanarak nesilden nesile aktarılıyor ve hiçbir değişiklik olmadığını da fosiller bize söylüyor. Bu bir. Archaeopteryx'i bile kabul etmemek için direniyorsunuz diyor. Archaeopteryx'i biz direnmiyoruz ki, kuş. Kuş olduğunu herkes söylüyor Archaeopteryx'in. Çünkü Archaeopteryx'in özelliklerini hemen sayalım. Bir kere modern asimetrik tüy yapısı var. Modern bu asimetrik tüy yapısı sadece kuşlarda bulunuyor. Kuş tüyü var. İkincisi içi boş kemiklerden oluşuyor iskeleti, kuş özelliği. Aynı zamanda güçlü uçuş kaslarının yapıştığı göğüs kemiği yoktu, bulunamıyordu. Ta ki son fosile kadar 1992 yılında Almanya'da bulunan son fosille göğüs kemiği de ortaya çıktı. Demek ki güçlü uçuş kaslarının yapıştığı bir göğüs kemiği, sternum deniyor buna, var. Bu da kuş olduğunu kanıtladı. Evrimciler neyi iddia ediyorlardı? Ağzında diş var diyorlardı. Dolayısıyla kuş değil. Hayır. Ağzında diş olmayan, aynı dönemde yaşamış olan Confucianus isimli bir fosil 1996 yılında Çin'de bulundu. Ağzında diş yok. Protoelvis diye bir fosil var. 225 milyon yıllık. Archaeopteryx 140-150 milyon yıllık. Ondan da eski, yine tam bir kuş, evrimciler tarafından kabul ediliyor. Ayrıca Archaeopteryx'in kanatlarında pençe var diyorlardı. Bundan dolayı kuş, kuş değildir, dinozorla kuş arası bir şeydir diye böyle. Hayır, günümüzde iki tane kuş yaşıyor, mükemmel kuş. Hoatzin ve Tauraco. Amazon ormanlarında yaşayan kuşlar bunlar. Normal, mükemmel kuşlar ve kanatlarında da pençe var. Bitti. Yani Archaeopteryx bir kuş. Kim söylüyor bunu? Bakalım. Onların da itiraflarını görelim hemen. Dünyanın, bakın, en önde gelen ornitolog deniyor. Ornitolog, kuş ve kuşlardaki uçuşu inceleyen fosil bilimci, bilim adamı ve çok ünlü bir Darwinist. Alan Fiducia, yani dünya çapından otorite olarak kabul ediyor. North Carolina, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden. Bakın, diyor ki, İngilizce mi burada, ben tercüme edeceğim şimdi. Kuş kafataslarını, diyor, 25 yıldan fazla, diyor, inceledim, diyor. Hiçbir de benzerlik göremiyorum, diyor. Görmüyorum, diyor, yani ne yapayım, diyor, görmüyorum, diyor. Bir, diyor, terapot, bu bir dinozor türü. Kuşların terapot denen bu dinozorlardan evrimleştiğinin, diyor, benim görüşüme göre, diyor, evrimleştiği fikri, diyor. Ne diyor, bakın, biliyor musunuz burada? Paleontolojinin, diyor, 20. yüzyıldaki en büyük utancı olacaktır, diyor. Evet. Bitti. Archaeopteryx'in, yani değil, kuşların dinozorlardan evrimleştiği hepsi hikaye. Şimdi bakın buna Science dergisinde ne diyor? Bu Science dergisi dünyanın en ünlü iki bilimsel dergisinden de bir tanesi. Diyor ki, bakın, Science dergisinde, Archaeopteryx muhtemelen ilk kuşlarla ilgili olarak tüylerin ve uçuşun en eski kökeniyle ilgili pek bir şey söyleyemez. Çünkü Archaeopteryx modern anlamda bir kuştur. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws, diyor, işte devam ediyor. Science dergisi 2003 yılında yazılan bir makalede. Bu kadar. Demek ki neymiş? Archaeopteryx kuşmuş. Evet. Çünkü ara geçiş formu yok, çünkü evrim yok. Evet. Bilen bir sorusu daha vardı. Ne diyordu? Hayatın başlangıcı ile ilgili. Ayrıca, evet, canlılığın kendiliğinden oluşması ile evrim teorisinin bir ilişkisi yoktur. Nasıl yoktur? Bütün evrim iddiası bu zaten. Her şeyin kendi kendine zaten olduğunu iddia ediyor. Bu arkadaşım uzayda mı yaşıyor? Yani evrimcinin ne dediğini de bilmiyor. Evrim teorisi türleşmenin nasıl oluştuğuyla ilgilenir. Yok, hayatın başlangıcıyla da ilgileniyor. Hatta bu konuda deneyler var, diyor. Kim, diyor, bakın. Şimdi hemen onun da örneğini verelim. Sansürsüz programına çıkıp Ender Elbacıoğlu, Türkiye'nin en ünlü evrimcilerinden. Bakın neler diyor.
Zaten evrimcilerin bir kısmı, hani o konuda da yalan söylememek için, bazı kısmı diyor ki evrimin konusu değildir, diyor, ilk hücre. Bazı kısmı da diyor ki ben o konuda da yalan söyleyeceğim, diyor. Aynı zamanda ilk hücre evrimin konusudur, diyor. Bakın, ilk hücre de tesadüfen oluşabilir, diyor. Bu konuda da yalan söylemeyi tercih ediyor. O da tercih etmeyenlerden bir tanesi olabilir.
Tabii Darwinizmin, zaten Darwinizm, evet, ortaya çıkış amacı bu zaten, yani. Haşa, bir yaratıcının varlığını reddetmek. Yani hayat da tesadüfen oldu. Her şey tesadüfen ortaya çıktı. Sadece madde vardır. Yani materyalist felsefenin doğaya uyarlanmış halidir. Maddeden başka, haşa, yaratıcı yoktur. Madde de kendi kendini organize eder. Yani bu abuk sabuk fikirleri savunuyor zaten Darwinizm. Başka bir amacı yok ki Darwinizm. Evrimle yaratılmadığı belli. Yaratıldığı çok açık. Evrimle yaratılmadığı da çok açık inşallah. Bakın, işte soruyorlar evrimciye.
Eder misiniz bana?
Nasıl?
Söyleyebilirim. Can nasıl başlıyor, onu söyleyeyim.
İlk canın başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Onu, yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Farz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
İşte. Evrim demek ki evrimciler deneyler yapıyorlarmış. Hayatın başlangıcını açıklamak için. Ne diyordu? Hayatın başlangıcını evrimle alakası yoktur diye. İşte söylüyor, evrimci söylüyor bunu.
İleride neyi var? Fox neyi var? Bu evrimciler neden bu tarz
şeyler? Hayır, zaten amaçları o yani. Hayat tesadüfen başladı. Canlılar birbirlerine tesadüfen evrimleştiler. Darwinizm zaten iddiası bu yani. Başka bir iddiası yok ki bu pagan dininin.
Evet.
Devam edelim.
Kitabımızda da onu şey yaptık.
Bakın kitabımızda da onu şey yaptık diyor. Ne yaptık sertik bir şey yapmış ama şey yapmış.
Yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet yani fakat orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
ne oldu kitaba yazmıştı şimdi bilmiyorum dedi.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğin bir şey değil. Bu bugün evrim...
Ne oldu bilmediğin bir şey diyordu. Evet bilmiyorum nereden bileyim diyordu. Nereden sonra bilmiyor, bilmediğin bir şey değil diyor. Bakalım yani.
Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de...
Ama bana yaşamın nasıl olmuşsa... başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi, evet. Yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana iki kere iki dört kadar net söylemeniz gerek. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu...
Hayır diyor. Bilim yaptığım adına itiraf ediyor zaten. Ve bilimsel olarak biliniyor. Bu doğru değil. İlk canlı hücresi siyanobakteri fosilleri var. Biz bir kere canlılığın nasıl oluştuğu, hangi canlı türleri yaşamış, ne zaman yaşamışlar, nasıl ortaya çıkmışlar sadece fosillerden anlayabiliriz. Değil mi? Evrimin olup olmadığını onların iddiasına göre sadece fosiller anlaşılabilir. Bakıyoruz fosillere. 3,5 milyar yıl önce ilk canlı hücresi fotosentez yapan bakteri Avustralya'daki Chert bölgesindeki fosiller birdenbire eksiksiz mükemmel olarak ortaya çıkıyor. İlk canlı fosilleri bunlar. 3,5 milyar yıl önce fotosentez yapıyor ve 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmiyor. Şimdi birdenbire ortaya çıkış neyi kanıtlıyor? Allah tarafından yaratıldığını, eksiksiz ve mükemmel olarak hiçbir şekilde evrimleşmediğini.
Şimdi orada türleşmeyi araştırır diyor evrim teorisi. Biz baktığımız zaman türleşmenin de mümkün olmadığını görüyoruz kendi kendine. Çünkü canlılar kendi arasında cinslere ayrılabiliyor. Mesela bir köpek türü atıyorum. İşte farklı farklı cinslerde köpekler varyasyonlar sonucunda yine DNA'daki bilgi ve onu kontrol eden sistem doğrultusunda çeşitlenebiliyor. Ama gen eşiği denen bir şey buldular bilim adamları. Hiçbir şekilde bir tür başka bir türe adım atamıyor. Sadece kendi türü içerisinde çeşitlenme yaşayabiliyor. Bu da gen eşiği, gen havuzu bu tarz tabirleri var. O DNA'nın bilgisi dahilinde oluyor. Mesela hiçbir köpekte yani katrilyonlarca senede mesela köpekler kendi arasında çiftleşse ve yeni yeni cinsler ortaya çıksa hiçbir şekilde belli bir süreden sonra ortaya bir kuş çıkmaz. Bir kanat bilgisi çıkmaz. Mesela bir köpekte kanat çıkmaz. Veyahut da işte sırtının belli bir bölümü pullu olamaz. Pul bilgisi yok mesela. Sürüngenlerde pul vardı değil mi? Veyahut da balıklarda pullarda olabiliyor. O yapı hiçbir şekilde köpekte olamaz. Çünkü
İnsanın
öyle bir bilgi yok.
İnsanın kılında çeşitlenebilmesi fakat hayvandan gelememesi.
Ya işte kardeşim fosiller var yani artık ne diyelim ya elimizi tutuyoruz bunlara bakıyoruz. Değil mi bu bir karides fosili. Yani birazdan gerçi bugünümüzdeki halini gösteririm. Ya elimle tutuyorum gözümle görüyorum. Herkes de görüyor bakın televizyon ekranında. Mükemmel eksiksiz. Değil mi? Milyonlarca yıl boyunca hiç değişmemiş. Bitti. Ya bu net kanıt işte. Bilimsel aynen, kanıt bu. Aynen. 350 milyon tane var bunlardan. Bir tane iki tane değil. Bitti. Ara geçiş formu yok. Bir de diyor ki bakın son bölümünde de canlılığın nasıl oluştuğu hala belirsizliğini koruyan bir konudur. Yo. Siyanobakteri fosili birdenbire eksiksiz mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Fosil bu. Net bilimsel kanıt. Birdenbire ve eksiksiz çıkıyor. Yaratıldı. Bitti. Ama bilim dünyasındaki baskın görüş abiyogenezdir. Ha, şimdi bakın ne diyordu? Evrim hayatın başlangıcıyla ilgilenmez diyordu. Ama bilim dünyasındaki baskın görüş abiyogenezdir. Abiyogenez ne demek? Hayatın tesadüfen olduğunu iddia eden, cansız maddeden canlı madde oluşur diyen görüş. Bu. Evrimin savunduğu bu zaten doğru. Ama şu anda bütün biyoloji kitaplarında, Darwinist olanlarda dahi biyogenez savunuluyor. Abiyogenez Pasteur döneminden bile reddediliyor. Evet. Yani canlı cansız maddeden canlı oluşmaz. Daha Louis Pasteur döneminde 19. yüzyılda ortaya kondu. Onu kimse kabul etmiyor artık yani. Baskın görüş falan değil bu. Onu da bilmiyor. Biyoloji kitabına bakın. Neil Campbell. Campbell and Rees. Dünyanın bir numaralı biyoloji kitabı. Ve Darwinist. Diyor ki bu biyoloji kitabında çok net bir şekilde. Hayat diyor. Sadece hayattan gelir diyor. Evet. Biyogenez. Bu şu anlama geliyor. Bir canlı hücresinin olması için mutlaka başka bir hücre gerekiyor. Canlılık canlılıktan geliyor. Peki ilk canlılık nasıl oluştu, ilk hayat nasıl oluştu diye baktığımız zaman Allah'ın hay sıfatının tecellisi olduğunu görüyoruz.
O dersiyle yaratması evet. Gerekiyor bilimsel evet. Olarak bu şekilde.
Hay da Allah'ın hayatın sahibi demek. Yani hayat Allah'ın dilemesiyle başlıyor, devam ediyor ve sona eriyor. Ve bu görüş, bakın biyogenez fikri, Darwinistler tarafından da artık kabul ediliyor. Abiyogenez, Louis Pasteur döneminden beri reddediliyor. Nerede kalmış o arkadaş? 19. yüzyılda kalmış.
Zaten demiş ki baskın görüş. Yani sürü psikolojisi. Ben daha evvel hocamla yukarıda da biraz konuştuk. Bu sadece bir görüşten ibaret. Yani bir varsayım. Zaten kanıtlanmış bir şey yok ortada ve kanıtlanmamış bir şeye inanıyorlar. Fakat hani bizim burada bahsettiğimizse tamamen belli artık yani. Evet. Gerisi, önü, arkası olmayan net bir şekilde bir anda oluşmuş. E bu zaten yaratılmaktan başka bir çözümü yok bunun. Ama onlarsa baskın görüş diye hala kanıtlanmamış bir şey üzerine diretiyorlar. Evet, bu artık evet. Komik oluyor.
Artık baskın görüş de değil zaten yani. Öyle abiyogenes fikri, bakın Louis Pasteur dönemi demek 19. yüzyıldan beri kabul edilmiyor.
Dawkins'in zaten açıklaması bunun mümkün olmadığını gösterdi. Yani onunla ilgili videoda da gösterebiliriz belki Öktür Hocam, sen de varsa. Yani canlılığı uzaydan geldi demeye başladı. Çünkü baktı ki hücre bir eksiği olsa çalışmıyor. Canlılar bir eksiği olsa çalışmıyor. E nasıl olacak? Bir anda kusursuz olması gerekiyor. Bütün sistemleriyle bir anda var olması gerekiyor. Aynı zamanda kendi kendine kopyalama kabiliyeti olması gerekiyor. Siz kendi kendine kopyalama kabiliyeti olmayan bir hücreyi dünyada bir yaşayacağı bir ortama bırakırsanız öldüğü zaman o hücre biter. Kendi kendini kopyalama kabiliyeti de olması gerekiyor. Dawkins de zaten cansız maddeden canlı madde oluşamayacağını fark ettiği için bunu kabul ediyor ama çıkardığı sonuç enteresan. Ona bakalım şimdi.
Heavens and the earth. Why do you use the word whose? Neden kim kelimesini kullanıyorsunuz? You answer the question by using the word who. Well, how do I get? Peki öyleyse nasıl yaratıldılar diyor.
O kelimeden çok rahatsız oluyor tabii.
By a very slow process. Çok yavaş bir süreçle. Peki nasıl başladı? Nasıl başladığını hiç kimse bilmiyor. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz diyor. Hayatın kökeninin ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz diyor. Neymiş? Bu kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu.
Yani kusursuz bir anda olması gerekiyor. Bir varlığın ol demesi.
Peki o nasıl olmuş diyor. Bakın şimdi bakın. Size söyledim bilmiyoruz diyor. Yani bir molekülün nasıl ortaya çıktığını bakın.
Molekülün çıktığını biliyoruz diyor. Daha sonra size söyledim bilmiyoruz diyor.
Evet.
Ama molekül
evet.
Nasıl çıktı onu açıklasa.
Açıklayacak şimdi. Bir daha saniye. Evet, bir saniye. Bir saniye. Evet. Şimdi bakın filmin sonu var. Asıl son kısmı. So you have no idea how it started. No. Nasıl başladı hakkında hiç bilginiz yok. Hayır hayır. Hiç kimse gibi ben de bilmiyorum. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that there are... Peki akıllı tasarımı yani yaratılışın olabileceği ihtimali sizce nasıl? Ne düşünüyorsunuz diyor. Şimdi bakın asıl itirafına geliyor. Şu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Bundan çok uzun zaman önce evrenin herhangi bir yerinde bir medeniyet, uzaylılar Darwin'in teorisinde öne sürdüğüne uygun olarak uzaylılar evrimleşecekmiş uzayda sonra da yüksek teknolojiyle hayatı ve hayat formu dizayn edip dünyamızdaki yaşamın tohumlarını atmış olabilirler. Yani ilk proteinleri, ilk hücreyi uzaylılar...
Zaten ilk yaşam sorulmuyor mu? Burada gene verdiği cevap çok anlamsız. Peki o nasıl oluştu? Zaten ilkini soruyoruz biz.
Bravo.
O uzaylıdan tabii. Geliyoruz diyor. Bana hani şöyle bir şey. Bu bebek nasıl oluştu? Anne ve babanın birlikte olmasıyla oluştu. Cevabını veriyor sadece. Halbuki biz zaten ilk anını soruyoruz. Bize uzaylılar diyor. E onlar nasıl oluştu? Zaten bizim
onu kim yarattı? Allah'ın yarattı. Zaten Allah'ın yarattığını kabul ediyor. Ya bu konuşmada o kabul ettiği dünyada diyor yaşam diyor evrimin iddia ettiği gibi tesadüfen oluşamaz diyor.
Evet.
Dolayısıyla diyor bir akıllı varlık diyor. O şimdi uzaylı dedi ama o Allah'a diyecek inşallah. Uzaydan getirmiş ya uzaylıyı kim yarattı yani değil mi?
Yani.
Bir kere imkansız olan bir şey dünyada imkansız olduğunu kabul etti bitti zaten evrimin çöktüğünü gösteriyor.
Uzayda
da o da kabul etmiş oluyor. Başka bir izleyicimiz de şöyle diyor selam aleyküm selam. Size ÖSS'de sorulan evrimle alakalı sorulardan birkaçını göndermek istiyorum. Allah Kur'an'da dinde zorlama ve baskı olmadığını bildirir. Ancak bir pagan dini olan evrim bize zorlama ve baskı uygular. Bu sorulara onların dayatmasına uygun cevap vermezsek bize okuma hakkı vermezler. Hatta emekli bir profesör olan bir yakınım evrime inanmadığı için psikolojik baskı ve zulümle görmüştür kariyeri süresince. Doğru bu dünyada Darwinist diktatörlük var hocamız hep açıklıyor zaten. Görüldüğü gibi Darwinist pagan dininde hem zorlama hem de baskı vardır. Anlattıklarınız çok faydalı oluyor. Allah razı olsun, sizden de razı olsun. Pınar İlkizoğlu kardeşimiz Balıkesir'den hatta örnek de vermiş. Bakın ÖSS'de sorulan sorular, evrimci sorular soruluyor. Evrimsel olarak hayvanların sudan karaya geçmesi esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun iki farklı türe evrimleşmesine yol açmaz? 98'de çıkmış ÖSS'de. Evrimleşmesini sağlayan aşağıdaki mekanizmalardan hangisi yapay seçilim ıslah çalışmalarının temel koşuldur? Şimdi böyle
98'de çıkmış.
Sonra. 2001'de var, bir de 2003'te var.
2003.
Evet. Yani bu tabii bir kere olmaması gerekiyor. Evrim bilim tarafından tamamen yalanlandı. Yani bilimsel olmayan bir şeyin dayatmayla okutulması olmaz. Evrim anlatılsın, doğru. Darwinizm anlatılsın ama mutlaka hocamız diyor 350 milyon tane fosilin varlığı, evrimi yalanlayan, bir de proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, bu kadar.
İşte derslerden de başarılı olabilmek için bu dayatma şekliyle siz bunu, bu bilgiyi öğreneceksiniz, ancak o şekilde dersinizden başarılı olabilirsiniz diyerek çoğu öğrenciyi de buna hakikaten öğrenmeye zorluyorlar. Halbuki olmayan bir şey, öğretisi olmayan bir şeyi öğretiyorlar insanlara şu anda. Evet. Buranın da ben, yani burada bulunmaktan o yüzden çok mutluyum. Başka. Çok faydalı bir şey anlatıyoruz burada.
Tabii hocamız, Allah razı olsun, belini kırdı Darwinizmin. Yani öğrencilere sınavda bu soru sorulması hiçbir şey ifade etmez. Onlar Harun Yahya'nın sitelerine girip, zaten evrimli olmadığını herkes biliyor. Yani Türkiye'nin %95'i evrime inanmıyor artık. Bakın Fransa'da da diyorlar hocalar, öğrencileri artık evrime ikna edemiyoruz. Çünkü onlar internetten gerekli bilgiyi alıyorlar. Ders kitaplarında istediği kadar dayatsın ona. Öyle çocuk giriyor internete, girmiyor mu? Giriyor öğrenci.
Zaten evrimle
bakıyor.
İlgili herhangi bir kelime yazdığı zaman hocamızın mutlaka bir eseri, tabii, ya bir sitesi çıkıyor. Yani kaçış yok Allah'ın izniyle. Evet. Zaten onlar da itirafta bulunuyorlar. Harun Yahya isimli bir yazarın yazdığı kitaplardaki içerikleri bize anlatıyorlar. Soruları soruyorlar. Biz de zorlanıyoruz diyorlar bu sorular karşısında. Kendi itirafları da var bu konuda. İnşallah. Evet. Şimdi bir baykuşlarla ilgili bir videomuz var. İsterseniz bir onu izleyelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. İnşallah.
Yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Yaşadığımız her yerde bu canlıların çok sayıda farklı türüyle karşılaşmamız ve bu türlerin her birinde hayranlık uyandıran farklı yönler görmemiz mümkündür. Bu kusursuz canlıların bir sınıfı olan kuşlar da yeryüzünde yaklaşık 10 bin türü bulunan ve birbirinden mucizevi özellikler taşıyan canlılardır. Kuşlar aleminde şaşırtıcı özellikleriyle dikkat çekenlerden biri de baykuşlardır. Baykuşlar genellikle geceleri aktiftirler. Birçok canlı için saklanma ve uyuma zamanı olan bu vakit onlar için avlanma zamanıdır. Sahip oldukları tüm özellikler bu canlıların karanlıkta da rahatlıkla hareket edebilmesi için tasarlanmıştır. Öncelikle bir canlının geceleyin avlanması için çok sessiz davranması şarttır. Ama kuşların çoğu uçarken ses çıkarırlar. Örneğin havada uçan bir kuğunun kanat hışırtısı çok uzaklardan duyulabilir. Birçok büyük kuşun kanatları da uçarken ses çıkarır. Gürültülü kanatlarsa avın olası bir saldırıyı fark etmesine yol açacağı için açık bir dezavantajdır. Ama bu problem gece avlanan baykuşların özel tüy yapısıyla çözülmüştür. Baykuşun tüyleri yumuşaktır. Uçmasını sağlayan güçlü kanat tüylerinin uçları ise püskülümsü bir yapıya sahiptir. Kanat tüylerinin kadife yumuşaklığındaki yüzeyleri sesi etkili bir biçimde boğarak baykuşun sessiz uçmasını sağlar. Baykuşların en çarpıcı özelliklerinden biri de gözlerindeki tasarımdır. Başın ön tarafına yerleştirilmiş olan baykuşun gözleri oldukça büyüktür. Bazı türlerde vücut ağırlığının %5'ini gözler oluşturur. Bu büyük bir orandır. Eğer bizim için de böyle bir oran geçerli olsaydı, gözlerimizin büyüklüğünün iri bir greyfurt kadar olması gerekirdi. Gözlerinin öne doğru olması, baykuşlara geniş menzilli dürbün görüşü sağlar. Bunun anlamı, bir nesneyi aynı anda iki gözle görebilmektir. Hayvan dürbün görüşü sayesinde nesneleri üç boyutlu olarak görüp hatasız bir uzaklık tespiti yapabilir. Baykuşların bazı türleri görüş alanlarını genişletmek için başlarını 180 derece döndürüp tam arkalarını görebilecek bir yapıya sahiptirler. Bu kolaylık baykuşların sadece yırtıcı hayvanlardan korunmalarını değil, aynı zamanda avlarının yerini doğru saptamalarını da sağlar. Baykuştaki kusursuz tasarım, boyunlarının büyük dönüş kapasitesiyle tamamlanmıştır. kuşun uzun ve esnek boynu tüyler arasına saklandığından hiç yokmuş gibi görünür. Bir baykuşun boynunda 14 tane omur vardır ki bu insandaki omur sayısının tam 2 katı kadardır. İşte bu tasarım baykuşun kafasını tam 270 derece döndürebilmesini sağlar. Baykuşlarla ilgili olarak kısaca değindiğimiz bu özellikler çok açık bir tasarımın varlığını ortaya koymaktadır. Baykuşları tüm bu mükemmel özellikleriyle birlikte üstün güç sahibi Allah yaratmıştır. Doğadaki her canlı Rabbimizin üstün sanatının ve benzersiz ilminin delillerini bize tanıtır.
Evet maşallah. Yani burada da görüyoruz, baykuşta da görüyoruz. Hep doğada böyle bir teknoloji var mesela. Baykuşların kanatlarından esinlenerek, çünkü ses çıkarmadığı için mesela hayalet uçaklar yapıyorlar. Yani ondaki kanadındaki yapıyı inceliyorlar. Bakıyorlar hiçbir şekilde, çünkü gece avlandığı için, gecede yoğun bir sessizlik olduğu için bakıyorlar baykuştan ses çıkmıyor. Yani uçuyor havada ama böcekler hiç farkına bile varmıyor. Veyahut da ona benzer kuşlar vesaire farkına varmıyorlar avlandıklarının sessizlik nedeniyle. Kanatlarını bir inceliyorlar. Aerodinamik yapısından ses çıkarmayan bir yapısı ve teknolojisi olduğunu fark ediyorlar. Oradan esinlenerek hayalet uçak yapıyorlar. Yani ses çıkarmayan kanatlar tasarlıyorlar. Tabii doğadan esinleniyorlar sürekli. Şimdi iman hikayelerini biz görüyoruz. Aynı zamanda bu mucizeler dışında Kur'an'da da pek çok mucize var inşallah. Onlardan bir tanesiyle devam edebiliriz.
Gökler yerin birbirinden ayrılması konusunda.
İnşallah.
Allah Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Enbiya suresi 30. ayette belirtmiş. Dikkat edilirse bu ayette göklerle yerin yaratılışı anlatılmaktadır. Ayetin birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen rad kelimesi Arapça sözlüklerde birbiriyle iç içe ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için bu kelime kullanılır. Ayette geçen ayırdık ifadesi ise Arapça fat fiilidir ki bu fiil bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapça'da bu fiille ifade edilir. Evrenin yaratılışının tam ayette bildirildiği gibi olması ise bilim tarafından çok yeni olarak ortaya konulmuş bir gerçektir. Big Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir noktada toplandığını görürüz. Diğer bir deyişle her şey, hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu noktanın içinde birbiriyle iç içe ayrılmaz durumdadırlar. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrılmıştır. Aynen ayette de bildirildiği gibi.
Maşallah.
Çok büyük bir mucize yani. Evet. Normalde 1400 sene öncesinde bilinmiyordu böyle bir gerçek. Yani evrenin, düşünsenize 1400 sene öncesinde siz şöyle bir şey söylesiniz karşınızdaki insana. Bak kardeşim sen atomlardan oluşuyorsun deseniz atom ne diyecek? Yani böyle çok küçük parçalardır atomlar diyeceksiniz mesela. İşte bu atomların içinin de %99.999'u boşluktur. Dolayısıyla geriye çok çok küçük bir parça kalır. Aslında o parça dediğimiz şey de belirli belirsiz ışınımlardır. Ondan sonra bütün evrenin biz parçasını, boşluklarını eğer çıkartırsak, tüm göklerin ve yerin içerisindeki atomlardaki tüm boşlukları çıkartırsak geriye neredeyse bir hacim kalmayacaktır.
Tek bir nokta
kalacaktır ve o noktanın patlamasıyla evren oluşmuştur deseniz
kimse inanmaz.
Yani büyük ihtimalle hani karşı tarafta bir kızgınlık oluşup hani size şiddet kullanmaya da kalkabilir yani kardeşim sen ne diyorsun, dalga mı geçiyorsun falan diye. 1400 sene öncesinde böyle bir bilgiden bahsediyoruz. Ama Allah 1400 sene öncesinde böyle bir bilgi veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyediyor inşallah. Normalde bir aklın alamayacağı bir şey. Yani sadece bilimsel keşifle anlaşılabilen bir şey. Ve tam bir gerçek, tam bir doğru inşallah. 1400 sene sonra da bakıyorlar bilim adamları araştırmalarla. Bunun tam da böyle olduğunu görüyorlar. Allah da ayette 1400 sene öncesinde aynı şekilde bildirmiş inşallah.
Yani bütün bilimsel deliller yaratılışı ispatlıyor. Evrimin olmadığını. Bu Kur'an'daki bilimsel gerçeklerde Kur'an'ın Allah sözü olduğunu, hak sözü olduğunu kesin olarak kanıtlıyor inşallah.
İnşallah.
Allah var, kesin olarak var inşallah. Din var, hesap günü var, kıyamet var ve sonsuz ahiret var inşallah.
İnşallah.
Maşallah. Evet, tabii çok önemli bir dönemde yaşıyoruz. O dönemin birinci işaretlerinden, önemli işaretlerinden bir tanesi inşallah Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğu ve faaliyette olduğunun Darwinizm ve materyalizm dünya çapında çökmüş olması inşallah. Çünkü inkarcı felsefeleri ortadan kaldırıyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bunu açıkça bildiriyor inşallah. Tarif ediyor. Birinci ve en önemli vazifesi diyor. Ve İslam dininin güzel ahlakın tüm dünyada hakim olması. İslam Birliği'nin, Türk İslam Birliği'nin kurulması, tesis edilmesi inşallah, oluşması, Müslümanların birlik olması ve İslam ahlakının da Hazreti İsa ile birlikte bütün dünyada hakim olması. Yani Hristiyanların da Müslüman olmalarına inşallah vesile olması. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Hazreti Mehdi ile ilgili çok güzel ifadeleri var maşallah. Hazreti Mehdi ve talebeleri ile ilgili. Onlara tam bakalım inşallah. Hazreti Mehdi asla Mehdilik iddia etmeyecek. Kendisi istemediği halde ona biat edilecektir. Allah korkusu sebebiyle Hazreti Mehdi, Mehdi olduğunu asla kabul etmeyecektir. Peygamber Efendimiz hadiste şöyle buyuruyor. Sen Hazreti Mehdi'sin dediklerinde o kabul etmeyecek. Bir diğer hadiste kendisine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur diyecekler. Ancak o yine kabul etmeyecek. Yani Mehdi'nin bütün alametleri Mehdi üzerinde gerçekleştiğini insanlar görecekler çok net olarak. Ama bütün alametler uymasına rağmen sen Mehdi'sin denildiği halde dahi Hazreti Mehdi Allah korkusu nedeniyle Mehdi olduğunu kabul etmiyor. Çünkü Mehdi'yim demek hocamız açıklamıştı. Mehdi'nin bir insanın Mehdi'yim demesi bir kere onun Mehdi olmadığının en kesin kanıtı. Çünkü Allah'tan korkmadığını gösterir. Mehdi'yim diyen biri ben Mehdi'yim, cennetliyim, dolayısıyla hiçbir şey yapmama gerektir yoktur haşa anlamına gelebilecek bir anlamı olacağı, gelecek bir anlamı olduğu için asla Hazreti Mehdi olduğunu kabul etmez. Çünkü Peygamberimiz bildiriyor. Gerges kuşun titremesi gibi Allah'tan korkar diyor. Çok Allah'tan korkan birisi. Çok samimi inşallah, üstün ahlaklı. Dolayısıyla böyle bir iddiayı kendisine söylediğinizde asla kabul etmez inşallah. Hazreti slide'ı gösterirsek evet sunumu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a deccaliyete ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun diyecekler. Bu konuşmadan sonra manevi sorumluluk almamak için Mehdi manevi liderliği kabul edecektir. Şimdi bakın Hazreti Mehdi'ye bu deccaliyetin zulmü çok şiddetli olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Böyle bir zorda kalıyorlar ki Müslümanlar o dönemde. Hazreti Mehdi'ye karşı bakın bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun dedikleri için artık o manevi sorumluluğu üstüne alıyor. Onu dedikten sonra. Demek ki Hazreti Mehdi'ye bir baskı söz konusu. Yani artık baskı yaparak manevi liderliğe başa geçiriyorlar inşallah. Manevi liderliğe. Hazreti Mehdi ancak baskıyla başa geçmeye manevi liderliğe razı olacaktır. Peygamberimiz açıkça söylüyor. Ancak baskıyla zorladıkları zaman inşallah o zaman o bütün o manevi sorumluluğu kabul ederek inşallah bütün insanlığın altın çağın yaşanmasına vesile oluyor. İnsanlar nihayet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gelirler ve kendisi istemediği halde ona biat ederler. İşte Mehdi'nin önemli özelliği inşallah kendisi istemediği halde insanların zorla baskısıyla inşallah manevi liderliği kabul ediyor.
Yani ben Mehdi'yim diye çıkan kimseye inanılmamalı. Burada da en büyük ayrımı vermişsin.
Çok net delil. Yani biri ben Mehdi'yim diyorsa zaten kesin olarak Mehdi değil zaten inşallah.
Çok bir kolaylık aslında. Evet. Allah'ın nasip ettiği bir kolaylık. Bu aynı zamanda hiçbir Müslümanın hani yanılmaması için, yanlış bir yola yönelmemesi için.
Çok güzel bir delil.
Evet, çok güzel bir delil. Yani Hazreti ben Mehdi'yim diyen Berna Hocam da dediği gibi kesin Mehdi olmadığı anlaşılıyor. Zaten hocamız Mehdi bir iddia makamı değil, Mehdi'lik bir ispat makamıdır demişti. Yani Mehdi'nin özelliklerini taşıması gerekiyor için. Ben Mehdi'yim demeyle Mehdi olunmuyor hiçbir şekilde. Zaten Mehdi de ben hiçbir zaman Mehdi'yim demeyecek inşallah. Biraz önce Uktar Hocam'ın da anlattığı gibi insanlar onun başa geçmesini isteyecek. Alametlerin ve yeteneğinin, bilgisinin, ilminin olduğunu gördüğü kişiye insanlar diyecek ki sende Mehdi'nin alametleri var. Biz bu zulüm içerisinde yaşadığımız bir dünyadayız şu anda. Zulüm, her yer zulüm kapladı. Müslümanlar her gün binlerce Müslüman şehit ediliyor. Artık dünya içinden çıkılmaz bir hale doğru gidiyor. Peygamberimizin bildirdiği bir gerçek bu. Düzeltecek bir kişi var. O kişinin özellikleri de sana uyuyor. Bunu sadece sen düzeltebilirsin diyecekler insanlar. Ve Hazreti Mehdi'yi başa geçirecekler. Biz de inşallah bunu 10 sene içerisinde göreceğiz.
İnşallah.
Sormak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam zannediyorum. Mehdi de Mehdi olduğunu bilmeyecek.
Evet.
İlk başta evet. Hidayeten. Ama bütün alametler imanın nuruyla tanındığını söylüyor zaten Said Nursi Hazretleri. Hadislerde de o şekilde. Evet. Yani tabii zannı galiple insanlar evet. biliyorlar inşallah. Yani imanın nuruyla tanınır. Çünkü mesela hocamız şu örneği vermişti. Said Nursi Hazretleri'nin yaşadığı dönemde yani mutlaka bilinir. Bir kere ahlakı, mücadelesi,
İftiraya uğraması,
bütün atılması. Her şeyin onun üzerinde olması, evet. Risale-i Nur'a anlatımlarına baktığınızda çok net teşhis edilir. Yani bu şüpheye yer vermeyecek şekilde inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da üstün ahlakı, mücadelesi ve ayrıca Peygamberimizin bildirdiği 150'den fazla alamet, fiziksel alametleri. Yani çünkü artık
somut olarak
evet. Ama yalnız fiziksel alametler yetmez demişti hocamız inşallah. Üstün ahlakıyla, imanın nuruyla tanınır. Fakat önemli, çok önemli delil olarak da inşallah İslam dünyaya hakim olduğunda onun başında olan birisi olacaktır.
Evet.
O da Hazreti Mehdi olacaktır inşallah. Hazreti İsa ile birlikte namaz kılacaklar inşallah ve Hazreti İsa'nın da hadiste Peygamber Efendimizin Allah'ın vahiyle bildirdiği şekilde inşallah sırtından iterek namazda evet yani dünyanın manevi liderliğinin geçirdiği İman. Kişi inşallah o zaman da biz tabi Allahu alem Hazreti Mehdi'dir diye zannı galiple de bileceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor. Onunla ilgili ifadelerine bakalım. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin şöyle buyuruyor. Bil ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman havası, alimleri ve avamı halkı sevineceklerdir. Herkes Hazreti Mehdi'yi çok sevecek, çok sevinecek. Çünkü bir zor durum olacak. Ve Allah Hazreti Mehdi vesilesiyle o zor durumu ortadan kaldıracak. Deccaliyetin zulmü, baskısı, ağır baskısı inşallah. Hazreti Mehdi vesilesiyle Allah bu durumu ortadan kaldıracak. Mehdi Aleyhisselam'ın ilahi olan, yani manen desteklenen adamları olacaktır. Yardımcıları olacak, destekçileri, öğrencileri inşallah. Onun davetini ayakta tutacaklar. Ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Onunla birlikte olacaklar inşallah. Çok büyük bir samimiyetle yanından birlikte hareket edecekler. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'ın Mehdi'ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklardır. Yani demek ki Hazreti Mehdi inşallah tanınıyor imanın nuruyla. Onu imanın nuruyla tanıyan yakın yardımcıları oluyor inşallah. Samimiyetle, ondaki üstün ahlakı, samimiyeti görüp inşallah ona yaptığı mücadelesinde, küfre karşı verdiği mücadelesinde dünya çapında yardımcı olacaklar. Mehdi vakti gelinceye dek gizlenecektir. Demek ki birdenbire bazı kimsenin iddia ettiği gibi ortaya çıkış değil. Değil mi? Yani gizlenerek derken Mehdi'yi biliyorlar ama Mehdi olduğunu fark etmiyorlar inşallah. Bir dönem mücadelesi oluyor. Yani birdenbire hani diyorlar ya birdenbire ortaya çıkması gerek. Herkes tarafından tanınacak. İşte 30 yıl geçti 100 yıl başından beri böyle değil. Bakın söylüyor Muhyiddin Arabi Hazretleri de. Mehdi vakti gelinceye dek gizlenecektir. Vaat olunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Ki Said Nursi Hazretleri 40 yıllık bir mücadelesi olacağını bildiriyor. Onun şehitleri, şehitlerin en hayırlısı. Güvendiği kimseleri yani vezirleri ise yardımcıları, yardımcılarından da özel olarak seçtikleri kimseler emin olanların en güvenceli olanlarıdır. Çok güzel ahlaklı olacaklarını bildiriyor. Allah bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri keşif, ilham ve şuhut şahitlik yoluyla bu hakikatlere muttali oldum diyor. Bilerek söylüyor inşallah. Bunlar öncü olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunlar da aynen o sözlerin doğrulayıcı olacaklardır. Yani takvada yarışın diyor. Hayırlarda yarışıp öne geçenlerini bildiriyor Allah Kur'an'da. Bu yardımcıları da inşallah öğrencileri de önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunlar da aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem yani yabancı olacaklardır. Demek ki Arap olmadıklarını anlıyoruz inşallah. Başka bir milletten olacaklar ki Türklere işaret var. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da Türkiye'de faaliyette bulunacağı Konstantinopolis ismiyle çok net olarak Peygamberimiz tarafından bildiriliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Seyit yani Arap soyundan ama bu hocamız dün de hadisler doğrultusunda açıklamıştı inşallah. Horasan'dan gelenlerin başında diyor. Horasan'da o dönemde Türkler vardı. Horasan ismi verilmiş. Yani Türklerin içinden birisi diyor hadiste. Zaten o şekilde geçiyor. Aynı zamanda da hadislerde Seyit olan ailesinin Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye geleceği ve Türkiye'de büyük bir şehirde doğacağını anlıyoruz inşallah. İstanbul'a geliyor ondan sonra hadislere göre. Dolayısıyla Türk olduğunu anlıyoruz ve yardımcılarında Arap olmayan yani Türkler olacağını inşallah. Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu Allah'a hiçbir vakit karşı da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacaktır. Bir yardımcısına işaret var burada. Hazreti Mehdi'nin inşallah. İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden Mehdi Allah tarafından buna muttalidir. Haberi vardır. Maşallah. Bu tabi olmadan olan bir bilgi, gayb bilgisi olmuş oluyor inşallah. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor. Allah inşallah peygamberimize vahiy yoluyla çok önemli gerçekleri bildirmiş ve birer birer gerçekleştiğini gördük. Çünkü vahiy yoluyla olduğu için Allah kaderle yaratmış ve hepsi oluyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin de inşallah ben de diyor bilerek diyor bunu söylüyorum diyor inşallah. Onun da çok övdüğü Hazreti Mehdi'nin gibi güzel ahlaklı yardımcılarının olduğunu anlıyoruz inşallah. Onun ahlakıyla ahlaklanmış. Hazreti Mehdi de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Çok üstün ahlaklı birisi. İnşallah Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven diyor Peygamber Efendimiz. Ah diyor hadiste onu görmeyi ne kadar da isterdim diyor maşallah.
Maşallah. Ve bu dönemin içerisinde yaşıyoruz. Yani çok büyük bir müjdedir bu. Her gün anlatıyoruz. Her gün Peygamberimiz bildirmiş çünkü. Hazreti Mehdi ile müjdelenin buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz de bu dönemin içerisinde yaşıyoruz. Bütün alametler çıkmış durumda. Hani bunu kalkıp da bunu demeyeyim Allah affetsin. Bu olayları gizlemek, saklamak, örtbas etmeye çalışmak. Yani çok enteresan bir durum bir Müslüman açısından. Hani başka birisi olsa tamam hani bir nebze anlayabiliriz ama bir Müslümanın kalkıp da bak Peygamberimiz Hazreti Mehdi'nin geleceğini söylüyor. Alamet olarak Fırat'ın suyunun kesilmesi olduğunu bildirmiş. 75 yılında Keban Barajı'yla Fırat'ın suyu kesildi dediğimizde mesela bir Müslümana. Müslümanın bunu böyle aşkla şekle karşılaması gerekiyor. Yani kalkıp da ne güzel deyip sonra hayatına devam etmesi çok garip bir tavır değil mi? Çok enteresan bir tavır yani. Peygamberimiz diyor ki Hazreti Mehdi geldiğinde bir kuyruklu yıldız doğar diyor. 86 yılında doğmuş bu kuyruklu yıldız. Bu kuyruklu yıldız Ramazan ayında güneş ve ay tutulmalarından sonra olur buyuruyor Peygamberimiz. 81-82 doğmuş diyoruz. İşte akşama ne yemek yapacaktım acaba? İşte yarın da bizim görüşmelerimiz vardı diye devam edebiliyor. Bu akıl alacak bir tavır değil. Yani bir insanın, bir Müslümanın bunun karşısında şaşırması gerekiyor. Yani Peygamberimizin mucizesi olduğunu görmesi gerekiyor. Ve hayatındaki öncelikleri de buna göre düzenlemesi gerekiyor. İnşallah. Biz de Allah'ın izniyle bunu gece gündüz hatırlatıyoruz. Hocamızın vesilesiyle tabii. Hocamızın yol göstermesiyle inşallah. Gece gündüz insanlara anlatıyoruz. Ve de Allah'ın izniyle biraz önce de söylediğimiz gibi 10 sene içerisinde Hazreti Mehdi'de Hazreti İsa'da insanlar tarafından görülecek. Ve çok güzel bir şey yaşayacağız.
Ve çok sevilecek inşallah.
İzninizle. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Saat 10'da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. İyi akşamlar.